Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte yenilenen MacBook D16 2022 modeline yakından bakacağız. Bakalım bu yeni model bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Ürünümüzde metal bir malzeme kullanılmış. Dokunduğumuz zaman bu metal malzemenin vermiş olduğu premium hissiyat fazlasıyla hoşuma gidiyor. Zaten MacBook serisinin geneline baktığımız zaman tasarımsal hatlar konusunda iyi bir seviyede olduğunu görebiliyoruz MacBook ailesinin. Ve bu ürün özelinde konuşmak gerekirse ekranımız 16 inç büyüklüğünde ve ekranımızın hemen arka tarafında yalan bölümde ise Huawei logosu konumlandırılmış durumda. Ekranımıza baktığımız zaman bir şey de dikkatimizi çekiyor. Ekranda kameramız artık konumlandırılmış durumda. Biliyorsunuz önceki modellerde kamera klavyedeydi ve klavyede yazı yazarken ve kamera açıkken kötü bir görüntü ortaya çıkıyordu. Bunu içten bir şekilde söyleyebiliyorum. Parmaklarım sanki böyle kameranın içerisine giriyormuş gibi oluyordu. Yeni modelde en azından bunun önüne geçirmek amacıyla kamera üst tarafa konumlandırılmış. En ince çerçevemizde 4.6 mm'lik bir kalınlığa sahip. Ağırlık konusunda parantez açmak gerekirse bu ürün 1.7 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna baktığımız zaman aslında ağırlığı oldukça kabul edilebilir bir seviyede. Sırt çantanızı atıp rahat rahat istediğiniz yerde bu ürünü kullanabilirsiniz. Özellikle öğrenciler MacBook serisini fazla seviyor. Sevmelerin sebebi de hafif, taşınabilir bir ürün yapısına sahip olması oluyor MacBook ailesinin. Ve sıra geldi klavye tarafına yakından bakmaya. Klavye tarafında ciddi bir geliştirme yapılmış. Numerik tuşlar ilk defa bizlerin karşısına çıkıyor. Çok fazla MacBook serisinin yalan ürünü inceledim. MacBook serisinde numerik tuşların yer alması aslında beklediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Önceki versiyon mesela MacBook D16'da burada hoparlörler konumlandırılmıştı. Şeyi düşünüyorduk ya, hani onların yeni numerik tuşlar olabilir mi diye Huawei tarafı da düşünmüş olacak ki numerik tuşlar buraya yerleştirilmiş durumda. Ve bu numerik tuşların hemen üst tarafına baktığımız zaman da kısıyor tuşlarını görüyoruz. Bunlara tıkladığımızda mesela hesap makinesine erişim sağlayabiliyoruz. Yapay zeka aramaya geçiş yapabiliyoruz. Kameramızı aç kapat yapabiliyoruz. Ve bir penceredeyken bastığımız zaman direkt masa üstüne geri dönüş sağlayabiliyoruz. Buradaki kısıyorlar fazlasıyla işlevsel olmuş. Ve ilk olarak klavyemiz arkadan aydınlatma desteğini de bizlere sunuyor. Yani karanlık ortamlardayken klavyemizin altından bir ışık çıkıyor. Ve klavyemizin buton yüksekliği de 1.5 mm. Yazı yazarken oldukça rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Herhangi bir kötü bir durum ortaya çıkmıyor. Özellikle ben MacBook D16'nın incelemesini yazarken MacBook D16'yı kullandım. Yazı yazması oldukça keyifliydi. Çok da sesli bir switch'e sahip oldu açıkçası söylenemez. Klavyemiz de genel olarak bu şekilde oluyor. Ve çok önemli bir özellikten bahsedeceğim. Sesli yazma özelliği. Burada F6'nın yanına konumlandırılmış durumda kendisi. Sağ tarafında yer alıyor. Bu butona tıkladığınız an konuştuğunuz metine dökülebiliyor. Farklı markalarda biz bunu görmüştük zaten ama Microsoft tarafında son zamanlarda bildiğim kadarıyla bu Türkçe değildi. MacBook D16'yı test ederken dedim ki ya burası Türkçe çalışıyor mu diye. Açtım bir metin belgesini ve konuşmaya başladım. Konuşmaya başladıktan sonra söyledikleri metine dökülmeye başladı. Tabii bazı kelimeler direkt olacak şekilde aktarılmıyor ama işte ödev yaparken mesela bazı durumlarda sizin mesela ben burada doğaçlama bir anlatım yapıyorum. Bu tarz şeyleri konuşarak da buraya yazabilirsiniz. Bence güzel, işlevsel bir özellik. Klavyenin hemen sağ üst tarafına baktığımız zaman da açma kapama butonuyla karşılaşıyoruz. Bu buton ek olarak parmak izi okuyucusu olma işlevine sahip. Diğer MacBook modellerinde zaten bu şekilde çalışıyordu. Hızlı olacak şekilde de cihaza erişim yapmanızı sağlıyor. Herhangi bir problemle ben burada karşılaşmadım. Peki touchpad değinelim. Touchpad'imiz ne durumda? Yakın zamanda hatırlarsanız MacBook 16 modelini incelemiştik. Onda touchpad biraz daha büyük bir yapıya sahipti. Buradaki de ortalama seviyelerde oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Herhangi bir takılmayla karşılaşmıyorsunuz. Genel kullanımda bence sizlere ek bir mouse kullanma ihtiyacı doğurmayacaktır. Üründe yer alan kameramız 1080p çözünürlüğünde otomatik odak ve takip özelliğine sahip. Göz takibi de yapabiliyor. İsterseniz özelleştirme yaparak arka planınızı değiştirebilirsiniz. Bu hani aileyle beraber yaşanan ortamlarda arka planı kapatmak ya da işte uygun bir ortamda değilsiniz de bu tarz şeylerde kullanabileceğiniz bir şey. Ek olarak blur olacak şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Ama arka plana fotoğraf atadığınız an video FPS'inde birazcık bir düşüş yaşanıyor. Bunu zaten farkına sizler de varabileceksiniz. Ama genel açıdan baktığımız zaman göz takibinin yapılabilmesi, şöyle kafamı oynattığım zaman kameranın beni takip etmesi benim hoşuma giden bir detay oldu. Çünkü toplantılarda bazen bunun farkına varmıyoruz. En azından Kamera burada bizi takip ederek bunu yapabiliyor. Ve diyelim ki kamerayı kullanmaya başladınız. Kameranın hemen sağ tarafında bir ışık var. Bu ışık devreye giriyor. Yani ışık yandığı zaman şu anlama geliyor. Kamerayı kullanıyorsun. Son olarak mikrofondan da bahsedip sizleri kamera ve klavye testiyle baş başa bırakacağım. Mikrofon tarafında ürüne dörtlü bir yapı kullanılmış durumda. 360 derecelik bir ses alabiliyor kendisi. 5 metreye kadar iyi sesler iletebiliyorsunuz. Karşı tarafa ve üründeki teknoloji sayesinde sesiniz tanınıyor ve arka plandaki istenmeyen sesler engellenebiliyor. Bu bence fazlasıyla önemli bir şey. Çünkü dediğim gibi aileyle yaşadığınız ortamlarda çocuğunuz bağırarak yanınızdan geçebilir ya da dışarıdan farklı bir ses gelebilir. Bu tarz sesleri işte bu tarz yazılımlar engelleyerek toplantınızda herhangi bir olumsuzluk olmasını önüne geçiyor. Evet, şu anda bu video kaydını Huawei MateBook D16 2022 üzerinden kaydediyorum. Cihazın kamera mikrofon performansı bu şekilde. Çözünürlüğümüz 1080p. Önceki modelleri kıyaslayınca daha iyi bir çözünürlüğe sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. Ve az önce bahsetmiş olduğum bu göz takibi özellikleri de kullanabileceksiniz. Yazılım üzerinden bunu açmanız gerekiyor. Zaten onu az önce siz detay olarak gördünüz. Ben burada saf olacak şekilde bu testi yapmak istedim. Testlerimiz genel olarak bu şekilde. Şimdi ne yapalım? Portlara yakından bakalım. Bana doğru olan taraf, yani soldan başlamak istiyorum. Bizler burada 2 adet USB-C portu görüyoruz. Onun hemen yan tarafında 4K 60Hz görüntü verebilen bir HDMI portu karşımıza çıkıyor. Onun hemen yan tarafında 3.5 metrelik kulaklık portumuz konumlandırılmış durumda. Ürünün sağına geçtiğimiz zaman da 2 adet USB 3.2 Gen 2 portuyla karşılaşabiliyoruz. Bu boyutlardaki bir ürüne göre yeterli giriş çıkış portlarına sahip MateBook D16 modeli. Ek olarak bizler bu ürünü şarj etmek istediğimiz zaman üründe yer alan USB-C portunu kullanacağız. Sıra geldi ürünün ekranına yakından bakmaya. Burada bizlerin karşısına 16 inç büyüklüğünde 1920x1200 çözünürlüğünde bir ekran çıkıyor. Bu ekranın bünyesinde de IPS panel konumlandırılmış durumda. 16'nın görüntü oranında bizler burada görebiliyoruz. Ekran kası oranımız %90 seviyelerinde, tam ekran deneyimi aslında daha güzel bir şekilde bizlerin karşısına çıkabiliyor. 16 inç oldukça büyük. 300 nit parlaklığa ulaşabiliyoruz. %100 sRGB desteğimiz var. Düşük mavi ışık sertifikası da bu üründe yer alıyor. Parlama önleyici bir yapıya sahip olması nedeniyle de her ortamda bu ekranı kullanabiliyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz şey sizi göstermiyor. Bu benim fazlasıyla önemsediğim bir şey. Çünkü her an notebook'umu açıp kullanmam gerekebilir. Bir açıyorum, ekranda kendimi görüyorum. Bu tarz şeylerin önüne geçmek amacıyla parlama önleyici ekranlar kullanıyor. Bu ürüne de yer alması bence güzel bir detay. Ekran deneyimi hakkında konuşmak gerekirse kullanması keyifli bir ekran. Karşımızda iş, öğrenci tipi kullanım için gayet iyi. Geniş bir ekrana sahip olduğumuzdan ötürü de medya tüketimi yaparken tasarım ve video editleme uygulamalarında rahat edebiliyoruz. Ve geldik işlemci tarafına. MateBook D16 2022 modeli bir farklılıkla beraber daha karşımıza çıkıyor. Bizler burada Intel Core i7-12700H işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Yeni bir işlemci ilk defa da MateBook D16 modeliyle bizlerin karşısına çıkıyor. MateBook ailesi üzerinde burada konuşuyorum. Bu işlemcinin base clock'ı 3.5 GHz, boost clock'ı da 4.7 GHz ve 10 nanometrelik bir üretim aşamasından geçmiş. Bu işlemciye de Intel'in Integrated Grafik birimi Intel Iris eşlik ediyor. Sizler de şu an bu bilgisayarın Cinebench üzerinden almış olduğu skorları görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Değerlendirme kısmı için de şunları söyleyebilirim. Bu bilgisayarın amacı oyun oynatmak değil. İçerisindeki ekran kartından zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Evet, canınız sıkıldığı zaman oyun oynayabilirsiniz. Ama üst düzey bir oyun performansı beklemek kesinlikle doğru değil. Bu ürünün zaten genel olarak ana odağı bu değil. Daha hesaplı çözümler arayanlar MateBook D16 2022 versiyonu tercih edecektir. Performans tarafında ise işlem gücü gerektiren uygulamalarda kullanıcısını memnun edecektir. Performans açısından 11. nesil Intel işlemcilere göre bir performans artışı söz konusu. 12. nesil Intel işlemcilerle beraber bu pil tüketimi açısından da bizlerin karşısına çıkıyor. Daha düşük güç tüketimine sahip olan, daha az güç harcayan bir işlemci bizlerin karşısında. Tasarım programlarında video editlerinde de iş görecektir. Tabii video edit konusu biraz geniş bir yelpaze. Harici bir ekran kartımız olmadığı için üst düzey bir kurgu performansı beklemek kesinlikle doğru değil. Burada projenin durumu çok fazla belirleyici olacaktır. Yani sizler bu ürünle beraber Photoshop kullanabilirsiniz, AutoCAD kullanabilirsiniz, Illustrator kullanabilirsiniz, Premiere Pro da kullanabilirsiniz. Bu projenin durumu da ürün içerisindeki videonun çözünürlüğü, atılan efektler, renk detayları, yani bir sürü şey belirliyor bu projenin durumunu. Bundan dolayı bunu söylüyorum. Yoksa normal bir video çekip, bir vlog çekip çok rahat bir şekilde editlemesini MateBook D16 üzerinden yapabilirsiniz. Ve sıra geldi RAM tarafına yakından bakmaya. Biliyorsunuz performans açısından RAM bizim en fazla önemsediğimiz yerlerden bir tanesi. Bu ürün içerisinde 2x8, yani toplamda 16 GB büyüklüğünde bir RIM konumlandırılmış. RIM'imiz Dual Channel. Dual Channel işlem gücü gerektiren uygulamalarda performansın daha iyi olmasını sağlıyor. Zaten bizler bunu oyun bilgisayarlarına da söylüyoruz. Hem masaüstü hem dizüstü olacak şekilde. Bu üründe bunun Dual Channel olarak karşımıza çıkması güzel bir detay olmuş. Ve ürün içerisinde olan RAM'lerin frekansı da 3733 MHz. RAM'den sonra depolamaya devam etmek istiyorum. Ürün içerisinde 512 GB büyüklüğünde bir SSD konumlandırılmış durumda. SSD'nin modelini sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. Oldukça hızlı bir SSD, program arası geçişte, ürün açılışında herhangi bir gecikmeyle karşılaşmıyorsunuz. Zaten NVMe SSD'lerin en sevdiğimiz noktası yüksek hızları bizlere sunabilmesi oluyor. Ürünü almış olduğu skor değerlerini zaten sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. Evet, performans tarafında işlemciden, RAM'den ve depolamadan bahsettik. Peki performansın daha detayına indiğimiz zaman nelere bakmamız lazım? Mesela Cinebench sizlere gösterdik. Şimdi karşınıza 3D Mark testi çıkacak. Ve daha sonrasında kafa dağıtmak istediğiniz zaman CSGO'ya girdiğinizde nasıl performansla karşılaşacaksınız? Bunu sizlere göstermek istiyoruz. Şimdi isterseniz testimize geçiş yapalım. Geldik hoparlör tarafına. MacBook D16'nın hoparlörünün ses seviyesi oldukça yüksek. Tüketim sırasında o ambiyansı sizlere yaşatabiliyor. Ek olarak ses cihazları bölümü üzerinden hoparlörün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Benim tavsiyem akıllı optimizasyon kısmını kullanmanızdan yana olacak. Şimdi isterseniz sizler için gerçekleştirmiş olduğumuz hoparlör testine de yakından bakalım. Hoparlör testimizden sonra sıra geldi batarya tarafına. Ürün içerisinde 60 watt bölü saatlik bir batarya konumlandırılmış durumda. Bizler bu bataryayı kutudan çıkan 65 wattlık hızlı şarj adaptörüyle beraber şarj edebiliyoruz. Burada çok güzel bir detayımız var. Şarj adaptörümüz küçülmüş. Artık bir cep telefonu adaptörü diyebileceğimiz bir kıvama gelmiş kendisi. Önceki modele göre %30'luk bir küçülme söz konusu. Yani yanınıza taşıma açısından aslında daha güzel bir deneyim elde edebileceksiniz. Önceki model de çok güzeldi ama bunun daha da küçültülmesi ve çift tarafında tip C olması bence güzel bir detay olmuş. Batarya performansına değinmek gerekirse ofis uygulamalarını kullanım yaptığınızda rahat rahat 8-9 saatlik bir kullanım yapabileceğiniz bir ürün kendisi. İşlem gücü gerektiren uygulamalardaki işlemlerinize göre alacağınız ekran süresinde de değişiklikler yaşanacaktır. Batarya özelliklerimiz de genel olarak bu şekilde. Huawei'nin batarya performansı zaten MateBook serisinin genelinden bilindik bir şey. Oldukça iyi ekran süreleri alabiliyoruz. Peki şimdi ne yapalım? Akıllı yazılım özelliklerine yakından bakalım. Bu özelliklere baktığımız zaman ilk olarak süper cihaz konusuna basmak istiyorum. MacBook serisinin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi burası. Çoklu ekran işbirliği sayesinde tablet, monitör, telefon gibi cihazlarınıza ekran yansıtabilir. Ekranınızı genişletebilirsiniz. Telefonunuzdan dosya aktarımı da bir hayli basit. PC ekranında telefonunuz görünürken dosya tut çek yaparak bilgisayarınıza dosya aktarabilirsiniz. Aynısı telefonunuza dosya aktarma için de geçerli bir durum oluyor. Ve Huawei aksesuarlarınıza da kolayca bağlanabiliyorsunuz. Çünkü burada bizlerin karşısına süper device çıkıyor. Eğer Huawei ekosistemine sahipseniz Huawei MateBook serisi gerçekten biçilmiş bir kaftan. Yani bütün işlerinizi çok kolay bir şekilde yerine getirebiliyor. İçerisindeki PC Manager uygulaması mesela çok kolay bir şekilde ekran yansıtma gibi özellikleri bizlere sunmayı sağlıyor. Özellikleri oradan kontrol edebiliyoruz ve ek olarak güncellemelerimizi, durumlarımızı, hata raporlarını buradan kontrol edebiliyoruz. Ses cihazları menüsüne de değinelim. Az önce zaten hoparlör tarafından bahsetmiştim. Sıra kulaklık ve mikrofon tarafında. Kulaklık taktığınızda buradan özelleştirme yapabiliyorsunuz. 3 farklı seçenek sizlerin karşısına çıkacaktır. Mikrofon kısımları için de bir özelleştirme söz konusu. Kendiniz oynatma seçenekle beraber sesin hangi durumda iyi olduğunu test edebilirsiniz. Bu tarz şeylerin aslında önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü kullanıcıya bir özelleştirme vermek kullanıcıyı önemsediği anlamına gelir markanın. Evet, bazı kullanıcılar işte farklı yazılımlarla beraber bunu yapıyor ama Huawei kendi bir yazılım kullanmış burada. Bu bu yazılım sayesinde siz bunu daha rahat bir şekilde özelleştirebilirsiniz. Ek olarak Huawei MateBook D16 ile birlikte ilk metal anteni de karşımıza çıkmış oldu. Bu teknoloji sinyalleri artırarak zayıf sinyalin olduğu noktalarda bağlantı kalitesini ve indirme kalitesini iyileştiriyor. Markanın vermiş olduğu bilgilere göre dönüşüm verimliliği %56, zayıf noktalardaki indirme hızı da %55 artmış durumda. Ve son olarak PC için Mobile Cloud'dan bahsedeceğim. Bu servis sayesinde verdiğinizi birden fazla cihazla senkron olacak şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ek olarak bu bahsetmiş olduğum hizmet Android ve Windows cihazlarında sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu sayede sizden verdiğinizi erişim sağlayabiliyor, düzenleme yapabiliyorsunuz. Kart tabanı tasarım sayesinde de önemli bilgileri ilk başta görebilir, aradığınız şeyleri daha rahat bulabilirsiniz. Zaten yapay zeka arama özelliği işleri fazlasıyla kolaylaştırıyor ve bu işlemler tabii ki güvenilir bir şekilde yapılıyor. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Huawei MateBook D16 2022 modeline yakından bakmış olduk. Yenisi tasarım detaylarıyla beraber, performans detaylarıyla beraber bence MateBook D16 fazlasıyla dikkat çekici. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Beğeniniz, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.